Merhabalar, ben Hale Acun Aydın. Daha sade ve anlamlı bir yaşam mümkün diyorum. Bu konuda daha fazla insana ulaşmak için 2018'de 12 yıllık pazarlama kariyerime son verip tecrübelerimi bu alanda farkındalık yaratmak için kullanmaya başladım. Bu podcast'te amacım sizi de daha anlamlı bir hayata davet etmek. Hazırsanız başlayalım.
Kendine şefkat ve anlayış gösterdiğinde, içindeki iyiyi bulduğunda ve düşüncelerini, bakış açını değiştirdiğinde dünyan değişir.
Dedi Eda Oslu kendi web sitesinde. Onu konuk etmeden önce çalıştım. Ama neredeyiz? Hoş geldiniz. Yine Sadeleşerek Özgürleşin yeni bir bölümündeyiz. Çok sevdiğim, sevdiklerimden öğrendiğim serisine sevgili Eda ile devam ediyoruz. Bugün Doktor Eda Oslu bizimle beraber. Ama öncelikle sizi Eda ile bir tanıştırmak istiyorum. Eda Türkiye'de bir mindfulness lideri. Hem kurumlar hem de bireylerle yürüttüğü birçok çalışma var. Ayrıca çok düzenli ve bence çok yaratıcı bir şekilde Instagram'da bu bilgilerini cömertçe paylaşıyor. Hoş geldin Eda'cığım.
Hoş bulduk Hale.
Eda, aslında seninle bir nasıl tanıştığımızı da anlatmak istiyorum. Kitabıma da adını veren Sadeleşek Özgürleş gruplarından birinde katılımcıydın sen.
Evet.
Onunla beraber bir ilk tanışmamız oldu. Ardından ben müthiş bir ustalıkla bir yandan bulaşık yıkar, bir yandan yemek hazırlığı yaparken bilgisayarımı da öyle bir konumlandırmıştım ki hani düştü düşecek. Ve bütün bunlar olurken bir de hikaye çekmiştim çünkü izlediğim diziyi çok beğenmiştim. Ve sen bana bir mesaj atmıştın. Hale, evet. Ne olur dur. Hatırlıyor
evet,
musun?
Hatırlıyorum tabii.
Evet,
o gün an böyle yani gerçekten o hikayeyi gördüğümde demiştim ki hayır bu değil. Ve hemen sana yazmıştım.
Evet, bir de böyle çekinerek yani Hale gerçekten böyle mi olmalı? Evet, şimdiki Anla Hizalan isimli de bir çalışmam var. Yani evet. Benim şimdiki Anla asla hizalanamadığım bir anı fotoğrafını çekip tabii pandeminin de tam ortasında artık evet. Hepimizin biraz böyle devrelerinin yandığı bir dönemdi. Arkasından hatta hatırlarsın Clubhouse çılgınlığı başlamıştı. Artık ben orada 7/24 neredeyse kendimi kaybetmişken kadınlık hallerinde tekrar bir sakinleşip bir huzur bulmuştum.
Ne güzel olmuştu.
Evet, ilk seninle seni tanımam, senin çalışmalarını görmem kadınlık halleriyle oldu. Ama şimdi kadınlık halleri diyoruz, mindfulness diyoruz. Bizi dinleyen herkes her kavrama hakim değil. Zaten bir kısmında senin program adların. Bir kavramlarla başlayalım senin için de uygunsa.
Başlayalım.
O zaman diyorum ki mindfulness ya da mindful olma nedir? Yani böyle de kullanılıyor. Biraz Türkçenin içine Hani Google'lamak gibi girdi.
Evet.
Çünkü aslında buna bilinçli farkındalık da deniyor ama seninle daha önceki bir sohbetimizden senin bunu çok sevmediğini de biliyorum.
Türkiye'de bilimsel çalışmalar yaparken İngilizce kelimeler kullanılamıyor veya yabancı kelimeler kullanılamıyor. Türkçeleştirilmesi gerekiyor etik kurul başvurularında.
Aa, böyle bir şey var yani.
Evet. Mindfulness temelli çalışmalar üniversitelerde yapılmaya başladığında Türkçe isim etik kurul kabulü için bilinçli farkındalık oldu. Böyle çok şey var. Ancak yani çok böyle kapalı düşünüp bir şeylerde ısrar etmemek gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü mindfulness çok geniş bir kavram. Ve dünyanın her yerinde hangi ülkeye, hangi dilde konuşan insana gitseniz mindfulness dediğinizde bir şey ifade ediyor. Onun kapsadığı bir takım şeyler var. Bir hayat görüşü var, bir yaşama şekli var, olayları algılama şekli var. O yüzden neden ısrar ediyoruz? Tüm dünyada kullanılan bir şey varken ve herkes bunu anlıyorken şöyle düşünüyorum. Kapalı bakmaya gerek yok bu durumda illa Türkçeleştirilecek diye. Bu arada ben tıp fakültesini İngilizce okudum. Biz Latince öğrendik. Yani bütün her şeyi bedendeki Latince biliyoruz. O yüzden de benim bakış açım neden uluslararası olmasın, neden kendimizi dar kalıplara sokuyoruz ve ısrar ediyoruz bunda doğru diye.
Biraz kısa da kalıyor. Çünkü mesela sen şimdiki Anla Hizalan diye bir programın var. Ve şimdiki Anla Hizalan zaten bence çok kendini anlatıyor. İstersen bir iki cümle onu da anlat. Şimdi mindfulness'ın içine bunu da koyduğumuzda sadece bir anın içinde farkındalık yaşamak
değil,
fazlası.
Yani mindfulness aslında şunu seviyorum ben. Bir kere duygularımıza, düşüncelerimize, fiziksel hislerimize, algılarımıza bir bütün olarak yaklaşmak, dikkati yönlendirme hali ve bundan ortaya çıkan farkındalık. Yani pek çok katmanı var bunun. Evet, dikkatimi nefesime yönlendireyim, fiziksel bir şey, bedenime yönlendireyim, fiziksel hislerime bakayım. Düşüncelerime yönlendireyim, ben şu anda ne düşünüyorum, acaba bir düşüncem gerçek mi değil mi, oralara da geliriz. Ne hissediyorum, nasıl hissediyorum acaba? Ve önce bir kendinle ilişki kurmak, kendinle bağ kurmak, ardından algıların, dış dünyayı algılama şeklimiz var bizim. Beş duyumuzla algılıyoruz dış dünyayı. Bu arada hissetmemiz de var, ortamı, diğer insanları, ortamdaki enerjiyi. İşte gergin bir yere girdiğimizde fark ederiz hemen, değil mi? Ya da sevgi dolu bir yere girdiğimizde gibi. Tüm bunların hepsini kavramak, ona göre akılcı bir şekilde harekete geçmek. Harekete geçmek de çok önemli bir kısım. Ardından da tüm bunlardan ortaya çıkan geniş bir farkındalık, yaşama hali. Şunu da seviyorum ben mesela, niyet etmek. Herhangi bir şey yaparken mindfulness'ın bu kadar popüler olması, bu kadar her yerde geçmesinin nedeni de bu. Hayatın her alanına uygulanabilir. Yani şu anda biz seninle mindful bir podcast çekiyor olabiliriz. Ki öyle yapıyoruz. Tüm dikkatim sende. Senin, bende, konuştuklarımız, dinlediklerimiz, ortam, çevre. Bunun güzel, çok keyifli, çok eğlenceli ve bir sürü insana katkı olacak şekilde geçmesine niyet ettik. İkimizin de niyeti bu.
Doğru.
Tüm dikkatimiz burada, ikinci adım. Ve aynı zamanda da tamam, elimizden geleni yapıyoruz. Olabilir, aksaklıklar, insanız şeklinde böyle çok no tension bırakmak da, çok böyle kasmamak da, gençlerin tabiriyle bir salmak, ardından da action, harekete geçmek. Yani harekete geçmeden oturduğun yerde olmuyor.
Aslında sen şimdi harekete geçmek deyince başka taraftan baktığında sanki çok pasif bir eylem gibi gözüküyor. Dışarıdan algıda mindfulness dediğinde hep aklımıza gözlerimizi kapatıp yaptığımız meditasyonlar geliyor. Sanki onun dışında yokmuş gibi. Ama senin anlattığın şey çok hayatın içinden ve her yerine uygulanan bir şey. Yani o zaman mindfulness büyüktür meditasyon.
Evet. Meditasyon pratikleri mindfulness'ın içerisinde bir bölüm sadece. Şimdi şuna şöyle diyebiliriz. Tabii ki o da lazım. Bir sürü farklı ekol var meditasyona dair. Bir sürü farklı meditasyon şekli var. Mindfulness'ta hayatın içinde bunu uygulamak var. Çünkü bir şeyi kendi hayatında uygulayamıyorsan hiçbir anlamı yok ki. Yani git daha inzivaya, kal orada bir hafta, işte yap bütün meditasyonları, sonra gel 2 saat şehre geldikten sonra bas kornaya, yak selektörü, el kol, hani ya, bu değil amaç. Bu amaç hayatı gerçekten dolu dolu, her anıyla, tırnak içinde iyisiyle, kötüsüyle, güzeliyle, çirkinliğiyle, hayatın içerisinde var olmak, canlı olmak. Mindfulness'ın içinde meditasyonlar var. Buna şöyle bakabiliriz. Şimdi bahar, yaz geliyor. Hani spor salonları herhalde kayıtları artmıştır. Şöyle bir hayalimiz oluyor. Haftada 3 gün spor yapsam. Ne bileyim, işte hedef bikininin içine girmek olabilir. Hedef bir yaştan sonra kolesterol seviyesini düşürmek olabilir. Bir sürü şey olabilir. Bunu yaparken, hedef haftada 3 spor yapmakken, mesela 2 kat merdiven varsa o merdivene çıkmak asansör kullanmak yerine, ya da ne bileyim bir durak bir yer gideceksek otobüse, işte metroya binmek yerine belki yürümeyi tercih etmek. Yani günlük hayatın içine de bunu uygulamak, çünkü bir hedefimiz var. Hedefimiz burada hayattan keyif almak, sevdiklerimizle güzel vakit geçirmek, fark etmek, ne bileyim iş yapıyorsak hakkıyla yapmak, sevdiğimiz şeyleri hakkıyla dolu dolu yapmak, hayatımızın içinde uyanık ve canlı olmaksa her anına uygulanabilir bu.
Peki hayatın içine aktarmak deyince anlıyoruz ki zaten bu bir süreç, değil mi? Çünkü birçok şeyde, işte mesela benim ana konum ne? Minimalizm. Orada da var. Sanki bir kere bir evini boşalttığında, bir rahatladığında bitti. Tamam, oldu. Bundan sonra hani yaptım, hayata bir tik daha attım gibi. Bu da böyle olmadığını biliyoruz ama yine de bir teyidini alalım. Yani mindful oldum, bitti. Tamam, bugün de olduk inşallah, maşallah deyip geçebiliyor muyuz?
Hayır. Hocalarım der ki, İngilizce bir terim var. Practice makes perfect. Pratik yaptıkça mükemmele ulaşırsın. Mindfulness'ta practice makes more practice. Yani pratik yaptıkça daha çok pratik. Çünkü bunu şuna benzetiyorum. Mesela ben öğrenciyken şimdi komite zamanı, böyle son bir hafta artık küçük bir mutfağımız vardı. Orada bütün bulaşıklar, işte bütün çöpler birikmiş üst üste, üst üste, böyle tezgahı göremezsin. Sonra sınavdan eve gelirdim. Yavaş yavaş yıkamaya başlıyorum. Tezgah böyle bir boşalıyor, bütün bulaşıklar temizleniyor. Mutfağın önünden gelirken, geçerken bir bakıyorum, bir yerde böyle bir leke kalmış. Gidiyorum onu siliyorum. Ondan sonra bakıyorum başka bir yerde başka bir şey. Hop orayı temizliyorum. Gibi gibi, ama orası böyle kirli bulaşık doluyken o lekeleri görmem mümkün değildi onların gözüme çarpması. Yani pratik, daha çok pratik demek, her seferinde daha başka şeyler keşfediyoruz kendimize dair. Ve bunlar öyle büyük, majör şeyler de değil. Küçücük şeyler, yani hayatın içinde minnoş minnoş şeyler. Onları fark edip, onun üzerinde çalışıp, onunla birlikte olmayı becermeye çalışıyoruz galiba.
Ne güzel anlatıyorsun. Ben seviyorum ya seni dinlemeyi. O yüzden bu podcast serisini kendime yapıyorum. Başkaları da dinler ve faydalanırsa ne mutlu. Peki en başta dedim ya, bence çok düzenli ve çok yaratıcı içerik üretiyorsun diye. Şimdi herkes içerik üreticisi değil. Herkes birçok alanla uğraşıyor. Ama kimisi bir yandan ekstra bir çaba gösterip bunu bir de başkalarına anlatmaya uğraşıyor. Yani sen kendi kendine yine öğrencilerinle buluşup onlara bunu aktarabilirdin. O öyle bir zaten komüniten, bir topluluğun vardı. Ama sen bir de vakit ayırıp gerçekten haftada 3-4 gibi değil mi? Gün aşırı. Hı hı. Maşallah çok düzenli bir şekilde. Düzenliliğin önemini ancak çünkü bunu üreten kişi anlar. İçerik üretiyorsun. Seni bu konuda motive eden ne? Bu yolda tutan şey ne? Bunu çok merak ediyorum.
Ben şunu göstermek istiyorum insanlara. Bunlar belirli bir zümreye has şeyler değil. Herkes yapabilir. Hayatın her anında, her zamanda yapabilir ayrıca. Çok zor zamanlarda da, çok kolay zamanlarda da yapılabilir. Ve çok küçük adımlarla oluyor bunlar. Gözümüzde büyütmeyelim. Bana program kayıdında, ön görüşmede bir kişi şöyle demişti. Ya o kadar yapılabilir gösteriyorsun ki, başkalarında gözüm korkarken, okurken, izlerken, yani ben yapabilir miyim acaba derken, senin için her şey çok kolay, çok yapılabilir görünüyor. Çünkü çok yapılabilir. Hayatı neden kendimiz için zorlaştıralım? Amacımız eğer dolu dolu yaşamaksa, bunun çok kolay yolları olduğunu göstermek istiyorum. Belki bazen bir hayır diyerek. Belki susadığını fark edip gidip bir bardak su içerek. Belki o sevdiğin kahveyi içerken otomatik değil de ilk yudumun böyle bir tadına vararak, kokusu, tadı, belki sıcaklığı gibi. Bunlar çok küçücük şeyler ve çok büyük etkileri oluyor aslında hayatımızdan.
Küçük dedin, küçük dedin, minnoş dedin. Sonraki sorumu öne alıyorum. Gel, çağırdın bu soruyu. Gerçekten senin... Yani Eda deyince aklıma gelen başka şeyler de var. Bunları da soracağım. Ama bir tanesi de küçük şeyler. Çünkü ben bu onurlandırma kelimesini eskiden hiç kullanmazdım. Ama kullanıldıkça, başkaları etrafında kullandıkça, biri de sensin, aslında ne kadar güzel bir kelime olduğunu fark ettim. Bunu da güzel yapmanın da ayrı bir güzel olduğunu fark ettim. Sen de küçük şeyleri onurlandırıyorsun. Mesela Instagram'daki kanalının adı da Küçük Şeyler. Ve oradan gerçekten hayattan küçük küçük şeyler, küçük mutluluklar paylaşıyorsun. Neden küçük şeylere bu kadar takılıyorsun? Neden bunlar bu kadar önemli?
Takılıyorum değil mi?
İyi manada.
Ormanı da görüyorum, sırf ağaçlar değil. Ancak bunların çok gözümüzün önünden kayıp gittiğini düşünüyorum. Özellikle iyi şeyleri fark etmediğimizi düşünüyorum. İnsan olarak yapımız bu arada. Yani beynimiz öyle programlanmış. Bizim amacımız hayatta kalmak. En temel olarak ben hep şey derim eğitimlerde, beyni aşırı koruyucu, böyle helikopter ötesi anne gibi düşün. Tek isteği sen hayatta kal. Başka hiçbir şey önemli değil onun için. Şimdi böyle olunca da biz nerede tehlike var, nerede tehdit, hep onları arıyoruz. Sürekli de artık 2024 kaç savaş don modundayız böyle. Hep bir stres, hep bir endişe. Bunları konuşmaya vaktimiz kalır mı bilmiyorum. Belki başka zaman konuşuruz. Tüm bunlar olurken ne oluyor biliyor musun? İyiyi görmüyoruz. Fırsatları tanımıyoruz bile. Nerede peşinden gidelim de hayatımızı güzelleştirelim? Tehdide büyütüyoruz, kendimizi küçümsüyoruz. Böyle hayatlar yaşıyoruz. Gerek yok. Yani en kötü günümüzde bile bizim güneş doğuyor. Bahar geliyor, çiçekler açıyor. Kafayı kaldırıp bir ona bakmak mümkün. Ve kafayı kaldırıp ona baktığında gününün kötülüğü gitmiyor. Bunları hep tırnak içinde söylüyorum. Çünkü şuna çok inanıyorum. Shakespeare'in yanılmıyorsam Hamlet'te söylediği bir cümle var. Düşünce var, onu iyi ya da kötü yapan insan da var. O yüzden bir kafayı kaldır, ya kafayı kaldırmak zaten bedenin hareketi direkt bizim duygumuzu, algımızı da değiştiriyor ve direkt böyle bir iyi hissetmemize neden oluyor bilimsel olarak. Ancak ya bir etrafa da bakmak, hayat sırf benden oluşmuyor. Kocaman bir dünya var etrafta ve küçük şeylerle biz kendimizi iyileştirebiliriz. Küçük şeylerle biz o anımızı güzelleştirebiliriz, günümüzü ve hayatımızı güzelleştirebiliriz. Şimdi şu örneği seviyorum mesela. Diyelim ki özel bir gün, çok özel bir restoranda yer ayırttın, sevdiğin biriylesin, restorana gidiyorsun. Sana o kadar özenmene rağmen ne bileyim cam kenarında değil de böyle mutfağa, tuvalete yakın bir masa vermişler. Garson şahane servis yapmıyor falan böyle. Ne bileyim bir yerde leke gördün, atıyorum su lekesi kalmış çatalda. Şimdi bunlara takıp o gecenin içine edebilirsin. Ya da özel bir gün çatalı silersin. Garsona gülümseyerek devam edersin, zaten senin alanına gelir. Masa önemli değil, sevdiğim kişi burada ama bir sorarım yine de cam kenarına geçmek mümkün mü diye. Hani bakış açısını değiştirip yapabileceğimiz bir sürü şeyler var. Yani o anı mahvetmek de mümkün. O andan elinden gelenin en iyisiyle çıkıp keyifli bir anı, sonra da belki kahkahalarla yıllar sonra güleceğin bir hale getirmek mümkün diye düşünüyorum.
Çok güzel dedin. Peki yine hani dedim ya küçük şeyler aklıma geliyor diye. Başka bir şey de tabii ki pazar oyunların. Kokoloji. Bunu ben böyle çok eskiden okuduğumu hatırlıyorum. Seninle beraber tekrar rastladığımda da çok hoşuma gitti. Ama kokoloji deyince duymayan, yani bazı şeyler bir dönem meşhur oluyor ya.
Evet.
Eminim ki duymayanlar da vardır. Kokoloji ne? Bir de sen neden bunu bu kadar seviyorsun?
Ben gülmeyi seviyorum. Gülme fırsatını kaçırmak istemiyorum hiçbir alanda. Kokolojiyi de sevme nedenim bu şey, gülmeyi de çok seviyorum böyle. Böyle bir gülersin de keşfedersin, orada bir jeton düşer. Hani klik sesi, kahkahanın tonunun değişmesidir. Onu da seviyorum. Kokoloji öyle bir şey. Biz çok eğlendik. Kitaplar ilk Türkçe'ye çevrildiğinde yıllar önce 2000'lerin başı olabilir.
Herhalde.
Ya elimde böyle kokoloji kitabı, ben herkese abi dur bir dakika falan böyle.
Bu Japonca'dan çevrilmiş.
Aynen. İçinde... Japon iki psikolog yanlış hatırlamıyorsam. Hmm. İsimlerini de hatırlamıyorum.
Bakarız, onu açıklamalara eklerim ben okay. Sonra merak edenler için.
Böyle oyun gibi sorularla, oyun diyeyim buna, sorularla böyle kişilik analizleri yapıyor ama böyle ciddi de değil ama bir yandan ciddi de tutuyor da, böyle eğlenceli, kalabalık ortamlarda insanları tanımak için çok keyifli. Ben bunları yaparken pazar oyunlarında insanlar şey söylüyorlardı, işte sevgilimle denedim bunu, çok ilginç çıktı, işte ailece yaptık, çocuklar da yapabiliyor, büyükler de yapabiliyor, günümüze neşe kattınız falan diyorlar. Böyle neşeyle farkındalık kazanmak mümkün. Neşe İyi ve kahkahayı daha çok hayatımıza dahil etmemiz lazım. Bunun doğal olarak gelişmesini de bence beklememeliyiz. Genellikle böyle melimalı cümleler kurmam ben, ancak bunun için emek vermek, buna ihtiyacımız var.
Oyun önemli.
Çok önemli. Oyun güzel bir şey.
Bazen çok ciddi alıyoruz. Tabii ki yaşamak ciddi bir şey. Tabii ki sorumluluklar. Tabii ki yani sen benim neler yaşadığımı biliyor musun falan. Bunların tabii. Hepsine tamam. Ama oyun da biraz o hafiflik, değil mi?
Tabii. Yetişkin olmaya başladıkça bizden giden bir takım şeyler var. Oyun bunlardan bir tanesi. Yani çocuklarla oynarken de, çocuğumuz olduğunda böyle bir zul geliyor o oyun her neyse. Hayatı bir oyun haline getirebilmek mümkün bence. Spor örneğinden gidelim. Haftada 3 spor yapacağım. yürüyüş yapacağım. İşte bir şey her neyse spor salonuna. Ben artık spor salonuna gidemediğimi öğrendim ve bununla barış yaptım. Okey, ben bunu bir oyuna çevirebilirim. Yani bu hafta 3 gittim, şahane. 3,5 yapar mıyım acaba falan gibi bir oyun. Kendim kuruyorum, kendim oynuyorum. Kuralları da ben belirliyorum. Kazanan benim, kaybeden benim varsa eğleniyorum. Yani hayatın içine böyle minnoş eğlenceler katabiliriz diye düşünüyorum.
Bu oyun meselesine ben de bir şey ekleyeceğim. Oyun deyince insanlar bir de tek tip oyun düşünüyor.
Tabii.
Sanki illa ya oyuncakla oynayacağız, ya işte ortaya bir kutu oyunu koyacağız, oynayacağız. Halbuki her şey oyun.
Her şey oyun.
Yani belki hani şey vardır ya, kitap okumaya başlarken bir kitap bölümü de var. Benim yaptığım daha çok okumak üzerine. Orada çok hoşuma giden bir şeyi söylemiştim. Yani belki sen kitap okumayı sevmiyor değilsin. Belki henüz sana hitap edecek kitabı bulmadın. Kesinlikle. O türü bulmadın. Oyun da öyle yani. Sen masa oyunu seversin, kutu oyunu seversin. Ben sözcük severim. Öbürü işte kokolejden bir şey alır. Yani bir şeyleri denemeden de tek bir şeyi deneyip sıkıcı geldiğinde benden geçti. Hemen çekinmemek gerekiyor aslında.
Kesinlikle. Ben mesela İskambil oyunlarında hiç iyi değilim ve hep unuturum. Yani
çok bana severim.
51 falan da bana baştan bir anlatır mısınız derim. Katılırım ortama. Fakat şunu keşfettim birkaç sene önce. Çok sevdiğim bir arkadaşım oyunlarda o kadar hırslı ki, o kadar rekabetçi ki. Ben arkadaşımı çok seviyorum. Ancak o hırslı ve rekabetçi halini sevmiyorum. Bunu fark, hiç hoşlanmadım bundan. Ve dedim ki, okey, ben onunla oyun oynamayacağım. Yani onunla bu rekabet içeren oyunları oynamayacağım. Ama hayatımın geri kalan her alanında onunla birlikte olmaktan çok keyif alıyorum.
Partner de önemli.
Partner de çok önemli. Böyle insan kendini tanıdıkça, o kötüdür, onunla hiçbir şey yapılmaz değil. Ben onunla oyun oynamam ve onu çok seviyorum, onunla bir sürü başka şey yaparım şeklinde. Hani bu bakış açılarını da geliştirmek. Biraz da bu şey oluyor, kendini tanıdıkça sınırlarını da belirliyorsun. Hani orada kalsın. Gözlemci olurum, olmam, ortam değiştiririm vesaire. Çünkü gerçekten hoşlanmıyorum. O kadar rekabet ve hırstan, o bürünülen kişilikten. Okey, orası öyle ama diğer yerler tamamen açık şeklinde. Hani kendini tanımak bunları da getiriyor. Hayat o zaman çok daha zenginleşiyor. Evet, zenginleşiyor.
Daha sade yaşamdan bahsederken de onun altını çizdiğim için buraya da eklemek istedim. Söyledin ya, beyin aslında daha büyük bakmak istiyor. İşte kendini koruyor vesaire. Tabii ki hayatta çok hızlı akıyor ve otomatik kararlar vermek, genellemeler yapmak, peşin hükümler falan daha kolayımıza geliyor. Ama hayatın işte senin söylediğin o zenginleştirme kısmı durup kendine soru sorduğunda başlıyor. Ya öyleyse? Yani tabii. Acaba bu kadar siyah beyaz değil mi? Bu yaşın arada bir grisi var mı? İşte birçok şeyi de yaftalayıp mindfulness mı? Ay kimin var öyle boş boş oturacak yarım saati? Minimalizm mi? Ay bembeyaz duvarlar hiç sevmem. Bu ön yargılar aslında, evet, konuları bilmemekten. Yani insanlara olan da tabii ki. Hiçbir insan da ne tam iyi ne tam kötü. Tabii. Bütün buradaki o şeyler aslında hayatta kendini dediğin gibi tanımaya, vakit ayırmaya niyet etmekle galiba mümkün,
evet,
oluyor.
Niyet etmek ve gönüllü olmak, açık olmak. Bir tane dizi seyrediyorum. Bir sürü kişi çok tavsiye etti. Manifest diye bir dizi. Birazcık bilim kurgumsu, dram, bir uçak dolusu insan kayboluyor. Sonra geliyorlar, dünyayı kurtarmaya çalışıyorlar falan. Dramı güzel yedirmişler. Bir sahne çok hoşuma gitti. Uçak yolcularından biri diyor ki, neden biz diyor. Yani neden biz seçilmiş olabiliriz dünyayı kurtarmak için diyor. Kahramanlardan biri de diyor ki, neden biz olmayalım? Dünyada bulabileceğin her çeşit insanın bir küçük örneği burada. Neden biz olmayalım? Ne kadar güzel bir bakış açısı. Yani o kadar bölüm şey, hani bu cümle için değermiş izlemeye kendime, evet, bunu çıkarmıştım.
Ben de şuna çok katılıyorum. Yani okuduğum en hafif romandan, en hani cheesy denen artık böyle ne diyeyim geyik filme, hatta belki de leş komediye kadar her şeyin içinde, sonuçta onu da bir insan yazdığı için ister istemez işin içine bir gerçek hayattan bir şey koyuyor ve onu aldığımda diyorum ki evet, o vakit boşa gitmedi.
Kesinlikle.
Biz seninle böyle kitaplar sever evet. insanlar olarak hayatın ciddiyeti arasında birazcık yumuşamayı, o kafayı hafifletmeyi seviyoruz. Peki bir önceki şeyinde, cümlende aslında çok önemli bir şey söyledin. Hepimizin çok eksikliğini duyduğunu düşündüğüm için sınırlar konusu. Sınırlara ne kadar önem verdiğini zaten biliyorum. Hem arkadaşlarımızdan biliyorum, hem de dediğim gibi Instagram hesabındaki o paylaşımlarında bunun sık sık altını çiziyorsun. Şimdi yine her şeyin iyisi kötüsü hikayesinden sınırlarda, sınır dediğimizde kültür olarak bize çok sert geliyor. Aa, hayır diyeceğim. Aa, böyle yaptıysam bir daha şöyle olmayacak falan gibi, böyle çok bence katı, hiç geçirgen olmayan veya geçirgen olup olmaması gerektiğini belki de bilmediğimiz bir şeyden bahsediyoruz. Şimdi sınırlara iki sorum var. Bir, sınırlara ilgin genel olarak insanla ilgili bir şeyler çalışıyorsun ve o yüzden mi? İnsanın çok önemli bir parçası olduğu için mi? Sınırlar neden önemli? İkincisi, sınırlar mindfulness'ın içinde bir yer kaplıyor mu?
Evet, insanlarla çalıştıkça, bence kendimi eğittikçe, okudukça, kendi üzerimde çalıştıkça sınır kavramını kendi içimde keşfetmeye başladım. Ardından zikretmeye başladım. Ben bundan birkaç sene önce, ay sınır çok sert, çok geçirmez, mesafe diyelim buna derdim. Mesafe çok ulaşılabilir ve geçilebilir bir şey aslında. Sonra onu keşfettim. Mindfulness'a tabii ki ilişkili, çünkü kendini tanıyorsun. Şunu fark etmiyoruz aslında. Bir şeye hayır dediğimizde zannediyoruz ki başka bir şeye evet diyoruz. Ya da bir şeye evet dediğimizde tek bir şeye hayır diyoruz gibi. Öyle değil aslında. Bir şeye evet dediğimizde başka bir sürü şeye hayır diyoruz aslında. Yani sırf ayıp olmasın diye, bizde çok var, ayıp olmasın ve el alem ne der. Bunun için ne kadar kendi hayatlarımızı yaşamıyoruz. Ayıp olmasın diye işte o davete gitmek. E tamam, ona ayıp olmasın da benim saatlerim, benim hiç belki hoşlanmadığım, tanımadığım bir sürü insanla geçecek o enerjim, sosyal enerjim vesaire. E bana ayıp, benim varlığıma ayıp bir şey. Belki uzanmaya ihtiyacım var, belki evde yapacak işlerim var, belki de boş boş tavana bakmaya ihtiyacım var, onu söylüyorum. Sık sık. Kime göre ayıp? Ona ayıp olmasına, bana çok ayıp oluyor bunu yaptığımda. Ya bunu fark etmek, her yere de gitmek, herkese de evet demek, herkesin her şeyine koşmak durumunda değiliz. Ha, benim için uygunsa, eğer ben bununla tamamsam, kendimi paspas etmiyorsam, tabii ki istediklerimizi yapalım. Ancak bir bakmak lazım, bunun altında yatan ne? Ne kadar ayıp olmasın? Ne kadar el alem ne der? Çünkü kendimizle tam ve bütün olduğumuzda, biz mutlu olduğumuzda aslında bizi sevenler de çok mutlu oluyorlar. Sınırlar bunu fark etmek için önemli. E tabii ki mindfulness uyguladıkça hayatında insan, pratikleri deneyimledikçe kendini daha iyi tanıyor oluyor. Ne hoşuma gitmiyor, ben ne istemiyorum? Önce bunlarla başlamak çok daha kolay. Yani bunları keşfetmek daha kolay oluyor. Ardından da peki ne istiyorum? Acaba nasıl hareket etmek benimle uyumlu? Yani benim özümle, kendimle, otantik olmak artık konuşulmaya başlayan bir şey. Yeni yeni ne kadar güzel ki. Özümün sözümün bir olması bence bu konuda çok yardımcı oluyor. Zaten bunları keşfettikçe insan yavaş yavaş ister istemez sınırlarını belirlemiş halde buluyor kendini.
Teşekkür ediyorum. Mindfulness ya da başka bir şey. Yani kişisel gelişim üzerine bir sürü şey var değil mi hayatta? Yani yaptığımız aslında kendimize, kendimizin daha iyi haline ulaşmak için yaptığımız bir sürü şey benim gözümde bu. Ve mindfulness da bunlardan bir tanesi. Yani ben dümdüz normal hayatımı yaşarken birdenbire bir karar veriyorum. Diyorum ki ya acaba işte otururken sadece oturabilir miyim? İşte suyumu içerken acaba sadece o bir bardak suyu su içmek için içebilir miyim? Yani birdenbire hayatıma bir şey sokuyorum ve bütün bunların hepsi kendimle alakalı. Kendimi deşiyorum, kendimi tanıyorum, soru soruyorum. Bir kere şey olarak çok zor, şey daha kolay, karşımdakine uğraşayım, onu düzelteyim, onu değiştireyim. Neden uğraşıyorum?
Değil mi?
Ama sen kendini dönüştürdükçe aslında dolaylı olarak sen buna çaba göstermesen de ilişkilerin de değişiyor. Neden?
Güzel.
Bak, sorulara öyle cevaplar veriyorsun ki farkındaysan sana aklımda sorular var dediğimden daha zor şeyler soruyorum.
Evet, evet. Nereden başlasam? Bir kere insanın kendi içine yaptığı yolculuk en müthiş yolculuk ve bence en zor yolculuk. Ben hep şunu söylerim programlarımın başında. Çok cesurca bir şey yapıyorsunuz. Takdirlerimi kabul edin. İlk başta anlamıyorlar, gülüyorlar falan ama zaman geçtikçe anlıyorlar. İnsanın kendi, yani çünkü hayat güzel gidiyor aslında. Şimdi bu podcast'i dinleyenler de, sen de ben de gayet başarılıyız. Gayet iyiyiz, başarı her neyse. Hani sağlıklıyız, bu yaşa gelmişiz. Böyle bir sosyoekonomik seviye, belirli bir yerdeyiz. Hayatımızı idame ettiriyoruz. Hani niye içtiğim suyun farkına varayım? Ne olacak? Niye dikkatimi nefesime yönlendireyim? Bir, ne kadar mutluyuz? Ne kadar... Şimdi kendimizi gerçekleştiriyoruz diyeceğim ama bu da çok içi boşaltılmış bir kavram. Ancak kendimizle ne kadar uyumluyuz? Yani özümüz, sözümüz, hayattaki varoluşumuz, duruşumuz ne kadar bütün acaba? Ben şunu seviyorum. Şöyle insanlarla çalışmayı seviyorum. Bir şey var, bir şey eksik. Ne bilmiyorum ama o bir şey eksik hissediyorum. O işte... Özünle sözünle kendinle bir olmamak, o belki de bütün potansiyelini kullanmamak, kendini küçültmek. Başta konuştuk ya, öyle yapa yapa kendini küçültüyorsun aslında. Böyle küçük küçük, hani otomatik pilotta yaşamak için yaşamak, her gün birbirinin aynı şekilde. Hayat bu değil halbuki. Yani her gün ayrı kıymetli, her yaşın ayrı güzelliği var. Kendinle uğraşmaya başladığında, kendinle çalışmaya başladığında, ben 2000 yılından beri kendimle ilgili bir şeyler yapıyorum, çalışıyorum, okuyorum ve hala daha çok yol var o mutfak temizliği örneğindeki gibi. Çünkü bu bir yolculuk ve hep evriliyoruz.
Mutfağa da insan girip çıkıyor o sırada.
Aynen, bir sürü hem de. İnsan kendisiyle ilgilenmeye başladığında, uğraşmaya başladığında yeni bir şeyler keşfediyor. Yeni bir şeyler keşfettikçe yeni bir yönü ortaya çıkıyor. Bazı hayatındaki insanlar döngüsünü kapatıyor ve uzaklaşıyor, yeni birileri giriyor. Ve bu kişisel gelişim tabii ki, yani kişisel olarak sen kendini geliştiriyorsun, öğrenmeye açık oluyorsun, öğrendikçe yeni şeyler ekleniyor sana ve büyüyorsun. O yüzden tabii ki kişisel gelişim, ancak bir yandan sen büyüdükçe, sen geliştikçe çevren de büyüyüp gelişmeye başlıyor. İster istemez öyle oluyor. Konuşmalar değişiyor. Konuşmalar değiştikçe, kelimeler değiştikçe ve o kelimeler çekiyor insanları ve benzer dili kullanan insanlar bir araya geliyor. Sonuçta düşüncelerimiz gerçekten kelimelerimiz olarak ağzımızdan çıkıyor. Kelimelerimiz bizim hareketlerimizi etkiliyor. Dünyaya bakışımızı, dünyada varoluşumuzu etkiliyor. Biz böyle olunca da bizim gibi insanlar etrafımızda oluyor. Ancak her başlayan şey biter. O yüzden hayatımızın bir döneminde birlikte olduğumuz insanların o ilişkinin ömrü bitebilir ve başka bir ilişki başlayabilir. Kimileri devam eder. Çok da tutunmamak, çok da takılmamak lazım bir şeylere diye düşünüyorum.
Sen düşünce aklıma şu geldi. Bir de sonuçta hani çok yönlüyse dedik ki hepimiz sadece iyi kötü değiliz. Seninle konuşurken ortaya koyduğum hale başka oluyor. Kesinlikle. Başka bir arkadaşımla konuşurken ortaya koyduğum hale başka oluyor. Belki sana da o haleyi koyacağım. Belki o taraftaki hale biraz daha kötümser, biraz daha şikayetçi. Buraya onu getirmiyorum. Çünkü belki bu alanda ona yer yok ve fark ediyorum ki o olmadan da bir sohbet olabiliyor. Biriyle çok dedikodu yapıyorsun, çok çekiştiriyorsun, kızıyorsun, yükseliyorsun. Başka biriyle sakinleşiyorsun ve sen aynı sen oluyorsun ama etrafın sana geliyor ve diyor ki burada bu konuşmaya, bu alanda yer yok. O yüzden o insan da aslında değişmese de sana gösterdiği yerini değiştiriyor, yönünü değiştiriyor belki.
Kesinlikle öyle. Aslında biz zannediyoruz ki tek başımıza varız. Halbuki biz etrafımızdaki insanlar kadar varız. Ve her ilişkide farklı bir dinamik var, farklı bir yönümüz var. Her ilişki başka. Biz her ilişkide başkayız. En basiti birden fazla çocuğu olan annelerin bir çocukla ilişkisi bambaşka. O çocuk tarif ettiğinde anneyi başka tarif ediyor, diğeri başka tarif ediyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılmış.
Doğru.
Ve yani halbuki anne aynı anne. Ortam aynı ortam. Düşünecek olursak
Çocuğun ihtiyacı,
tabii
çocuğun
yapısı.
mizacı, mümkün değil tabii ki insan iki çocuklu bir anne olarak hemen bak
Evet.
konuya nasıl hissalleşirim. Yani çok haklısın. Yani hem ben iki kardeşim, hem benim iki çocuğum var, hem yeğenlerim var. Hani farklı farklı yerlerden baktığında tabii ki mümkün değil. İnsan tabii ki ister al hop %50 aynı olsun falan. Ama hayat öyle bir şey
Değil.
değil.
Kesinlikle değil.
Peki Eda, seni buraya çağırdım. Çünkü dedim ki sevdiklerimden öğrendiklerim. Ve gerçekten tanıştığımız süre belki hayat döngümüzde çok kısa. Ama benim için çok dönüştürücü bir arkadaşlık. Ağlayacağım.
Benim için de.
Hadi şey olsun. Aslında böyle bir soru yoktu. Sonra ilk Mürsel'i konuk ettim ve Mürsel böyle şey dedi. Ya dedi ben de şunu eklemek istiyorum. Bunu da sorularına ekler misin dedi. İşte o da böyle hayatında onun getirdiği bizim tanışıklığımızın bir şeyini paylaştı. Benim de çok hoşuma gitti. O yüzden kapılmadan şunu da sormak istiyorum. Senin benden aldığın bir şey var
Ay olmaz mı?
mı?
Bir kere samimiyetin, üretkenliğin ve çalışkanlığına hayranım. Ve de Türk işi gerçekten insan nasıl sadeleşebilir? Bunu çok güzel anlatıyorsun. Sen de yaptığımız küçük şeyleri ne kadar büyük etkileri olduğunu anlatıyorsun. Benim hayatıma çok şey kattın. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Böyle küçücük zaten. Burası büyürse ben de çok zorlanırım. Şimdi Eda ile benim tabii aşırı bütün bu ulvi ve büyük konuların arasında bir de ortak bir zevkimiz var ki aslında zevkimiz çok tatlı kitap okumak. Böyle bir de işte tam bir flört bu kitap flörtü yani. Böyle ay
Ya.
sen bunu okuyordun bak bunu gördüm sen bunu seversin hadi bunu oku falan. Birbirimize kitap vermeli kitap ismi yollamalı falan. O yüzden burada isterim ki bizi dinleyenler de senden şöyle güzel bir romandır vesairedir belki bir yazar bir öneri alsınlar.
Seve seve. Ben çok İngilizce okuyorum kitap. Hatta neredeyse hep öyle okuyorum. Kitap okurken iyi kitap bulduğumda iyi hikaye, iyi karakter, yazarın peşine düşmeyi seviyorum. Kitabın geçtiği yerleri araştırmayı seviyorum. Orada çalan müzikleri, orada geçen sanatçıları araştırıp eklemeyi seviyorum. Bu açıdan beni uzun zamandır en çok doyuran iki yazar söyleyebilirim. Bir tanesi J.K. Rowling'in. Harry Potter'ları zaten biliyoruz. Bence başyapıtlar. Bir de Cormoran Strike serisi var. Bir dedektif İngiltere'de geçiyor. Çok tavsiye ederim. Kurgusu, karakter, olay örgüsü çok etkileyici. Son bir senedir keşfim Anne Cleves, yine İngiliz bir polisiye yazarım. Çok güzel anlatıyor. Shetland serisi, Vera Stanhope serisi.
Bunların hepsi açıklamada olacak. Ben şöyle bir aradan ne dedi
bunlar zannediyorum ki bir kısmı Türkçeleştirilmiş de. İyi kitap okumak isteyenlere, iyi polisiye okumak isteyenlere çok tavsiye ederim bunları.
Çok teşekkürler. Hem önerilerin için hem de konuk olduğun için.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
O zaman bir dahaki bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın. Görüşürüz.